Ayrım 4, sayfa 27. Kanotları. Bu deniz fenerleri, yedi kuleler, deniz dibinden sarsılıyor su canavarları. Hep çevremde fışkırtarak ağızlarından su köpüklerini ve boğuyorlar sarsıntının altında beni. Cımbız telleri utlar, kulağımdan çekerek götürüyor keskin gürültüleri. Konuşmama meydan vermeden ve büyüdükçe sarsıntı üstümde çekerek götürüyor gürültüleri. Ev sallandıkça temelinden insafsız bir kazmayla, bu böyle nereye, hey sizler nereye? Yatmak derin derin, sırtımız kabuklaşmış döşeklerde. Yatmak uçurumlarla, jiletlerle her bir yanımızı keserek. İşte dibinden, temelinden çatırdıyor. Her yanından fare tıkırtılarına benzeyen çürüyüşün keskin uçlarını duyuyorum. Çöküntünün çınlayan seslerini. Çatırdıyor ve dipten sallanan bir kazmayla elle tutulur bir yıkım. Üstümden ağır ağır geçiyor bir su kabuğu. En derinlerinde beni sarsarak sürüklüyor. Tırpanla biçer gibi sürüklüyor kumların üstünde. Ağzım burnum kan gibi. Bir nice bin zamandır beklerdim bunu. Yatağımda büzülerek, sokaklarda hınca hınç koşarak beklerdim. İlkin minik sallantılar. Kedilerin toprağa eşelemesi, sansarların geceyi sevmesi gibi tabiatına yapışık bir depreniş. Sezdirmeden. O yağmurlar, o dalga. Sizler peki, peki sizler nereden? O fırtınalar. Hey! Tahtalar suyu emmiş iyice, emmişler. Islak bir kabarıklıkla şişip sünger gibi boşluklarla havaya açılmışlar. İlkin minik minik başlar. Sonra büyür. Büyümez de genişler. Derinleşir ve yayılır. Kalın bir erkek sesi sanırsınız ilkin. Gıcırtıdır. Sonra her şey aydınlanacak, belirecek. Bu deniz fenerleri, çarşambalar, geçer tek tek yanınızdan o sallantı. Turnalar uçar, o ne güzel cumalar, geçer bir bir yanınızdan. Dalgalar bir azap gibi sarıyor derimi, derimin altında etimi. Yorganlarıma bürünüyorum. Korku başucumda bekleyen bir gülle. Varsam kapıya biraz cesaret, cesaret tanrım. Varsam kapıya bir kocaman boşluk, bir rahat nefes. Korkuyorum fırtınalar ve göğsümü çemberleyen yağmur telleri. Ta dipten ağır ağır. Varsam kapıya sefalet çocukları, memesi kurumuş anneler. Toprak altımızda bir beşik gibi gidip gelir. Sallanır. Ağlarlar çocuklar, ağlarlar. Toprak sallanır. Yorganıma bürünürüm. Gece uzun uzun karanlık. Hep bekledim. Önceden biliyordum bunları. Uykumun içinde, ceplerimde tütün sarısı bir renklerle bekledim. Oysa daha öncelerde de, ta öncelerde de vardı hep bunlar. Ve olacak. Geç anladım. Sallanır ve çürürdü. Bir fırtınada bir tahta düşerdi boşluğa. Anlardım, korkardım. Çok geç değil daha. Ama anaforun içinde duyuyorum kendimi. Bir bunun için geç sayılır. Geç sayılır çünkü Meltem değil yanlarımdan geçen, başımı döndüren. Dalsam bir geniş uykuya, göğsümdedir fırtına, yağmurun daralan çelik telleri. Alanlarda koşsam peşimdedirler. Mani olunmuş adam. Durgun, içinde belirtilmeye değer herhangi bir olayın geçtiğini hatırlayamadığı, sönük ve gitgide de sönükleşeceğe benzer yaşamasının bir yerinde, karanlıklarla dolu, güçsüz, sessiz, kıpırdamayan, ha var ha yok bir yerinde, yaşamasına yeni bir nokta arama gereğini duyduğunda, o anlamsız, kanter içindeki kalabalığın ortasında buldu kendini. Şehrin dışındayken o kadar canlı, o kadar kendine yakın bulduğu kalabalık. Abuk subuk bir sürü yüzdü şimdi. Hiçbirini tanımıyordu. Hangi el getirip koymuştu onu buraya? Daha işin başlangıcında, şimdi bir türlü tanıyamadığı, garipsediği, tuhaf bir duyguyla kopmak istediği bu seli, bu insan selini o daha bir trende mi, bir yük arabasında mı, buraya gelirken tasarladığı, belki açık açıkta gördüğü, hatta bir özlem anaforunun kendisine doğru çektiği seli cana yakın bulmuştu. İçinin bir yerinde köşeli bir taş gibi duran, at veremediği hastalığına sağlık verici, onu saran, okşayan efsunlu otlar gibi duymuştu. Ortasındaydı şimdi işte. Ama onlar nereye gitmişlerdi? Neredeydiler? Bir anlam veremiyordu. Yanlış bir yere mi gelmişti? Bir yere mi gelmişti? Yere mi gelmişti? Daha önemlisi bir yere gelmiş miydi? İçinden çıkamayacak. Savsak adımlarla ayaklarını sürüyordu. Ne zamandır? Bacakları bir çuval gibi, bir yabancı madde gibi sarmışlardı onu. Silkinip kurtulabilir mi? Bunu çok denemişti. Her seferinde de büsbütün yorulduğunu, büsbütün yıkıldığını, yenildiğini görmüştü. Bu durum sürdükçe, bu ne yaptığı belirsiz yüzler, boyalar, sinemalar, birer fişek gibi uçup uçup havaya karışan kelimeler, apoletler, bu türlü türlü her şeyler, incik boncuklar birer turist gibi yanından geçtikçe yeni bir denemeye girmek gereksizdi. Gergin bir lastik parçası gibi birdenbire kopuvermek en iyisi. Fakat bu eğreti ayakları, onları ne yapmalıydı? Ömrü boyunca hangi emanetçi alıkoymak isterdi onları? Sonra kime güvenebilirdi? Umutsuzca kala kaldı oracıkta. Bir sarsıntıyla kendine geldi. Biri çarpmıştı galiba. Yeniden çuvallarını sürüklemeye koyuldu. Süslü bir mağazanın önüne gelmişti. Vitrinde bir çift ayakkabı kalıbı, irili ufaklı düğmeler, ne işe yaradığı belli olmayan sedef taklitleri, parlaklıklar, çubuklar, iki küçük dibek, birkaç tane pırıl pırıl nargile, bir de gelişi güzel şuraya buraya serpiştirilmiş ayna kırıkları. Mağazanın kapısı içerlek bir yerdeydi. Kapıya kadar da birkaç metrelik bir giriş vardı. Orada duruyordu. Girişte karşılıklı konmuş bir çift aynada birdenbire sayısız uzayıp giden yüzünü gördü. İşte tam o sırada garip, anlaşılmaz bir olay oldu. Yüzü iç içe geçmiş aynaların her birinde ayrı bir biçimde yansıyordu. Böylelikle kendisine ait ama her biri ayrı bir görünüşte olan bir yüz ormanıyla karşılaşıyordu. Kiminde burnu uzun, kiminde kaşları çatık, kiminde dudağı yayılmış, bükük, kiminde iri, korkunç siyah gözler. Sırıttı. O anda yüzlerce yüz de her biri ayrı bir duruşla kendisine sırıttı. Kaşlarını çattı. Bu kez dik dik bakıştılar aynadakilerle. Bu bir çift aynayı satın almakla o tavan arasındaki odasında hem büyük bir kalabalık içinde olacak, hem bu kalabalık kendine yabancı sayılmayacaktı. Ne özlem. Mağazanın sahibi dışarıya çıkmıştı. Ne istediğini sordu. Öğrenince anlamsız gözlerle, neredeyse yılışarak bönbön adama baktı. Ama o ısrarla bu bir çift aynayı satın almak istediğini söyledi. Yalvaran bakışlarla gözleri aynada ve aynanın ucunda duran, oradan ışıltılı bir bakışla kendisini seyreden, dudağı titreyen mağaza sahibinde. İçinden "Deli bu!" diye geçirdiğini amansız bir biçimde hissetti. O zaman mağaza sahibine doğru beceriksiz bir adım attı. "Kaç para olursa olsun, anladın mı? Ne istersen, ne istersen!" diye mırıldandı. Çuvalları takılı ayağı bir boşlukta yüzer gibi, bir bostan korkuluğu gibi sarsıldı. Sallandı daracık yerde. Pespaye bir şey, beton seyiriyordu. Aynalar duvarın içine çıkmayacak bir biçimde yerleştirilmişlerdi. Çuvallar boşlukta hızla geri döndü. Yüzünü kapatarak kaçmaya hazırlandı. Ama çöküntüsünün karşısında onca hafifliğine rağmen vücuda bir külçe gibi bacaklarına abandı. Şimdi kalabalığa karışmıştı. Yeniden ve olduğu gibi her şey karşısında duran cisimlenmiş felaketinin üstüne doğru. Buna nasıl, nasıl cesaret edebilecek? Hiçbir şey anlamamış olan mağaza sahibi arkasından "Dur!" diye seslendi. Ama o hemen hemen yuvarlanarak, bükülerek kaçıyordu. Daha doğrusu üstüne üstüne yürüyordu her şeyi yutan bir girdabın. Kendisini hiçbir zaman varsaymamış kalabalıkların. Yalnız peşinde aralıksız bağıran, önünde, ardında, her yanında eşyadan fışkıran, saydam, öldürücü, tedirgin edici, yaralayacak kadar yumuşak o sesi duyuyordu. "Dur!" diyordu ses. "Dur! Dur!" Profil 1. Akşam. Uğultu gittikçe büyüyordu. Birden irkildim. İyice yağmur vardı artık. Camlar usul usul buğulanarak istasyon yapılarını da göstermez oldular. Camların ardında binlerce parçaya bölünerek, bölündükçe donukluğu büsbütün belirlenip çoğalarak camın bütün yüzünü kaplayan kırmızı ampul ışıkları geleceğin bütün vaatlerini mahkum etmiş. Trenden indiğimde akşam olmuştu. Bu daracık konuk evinde kapanıp kalacağım bu yüzden. Işıkların donukluğu bütün o karanlık gerçeği en ince çizgilerine değin kaçınılmaz biçimde yakalamış. Artık buradayım. Yazık ki artık buradayım. Her şey cam parlak karanlık. Akşamın şeritleri tepenin diplerinden, yerden bitme korkunç sütunlar halinde karanlığın devrilmez, aman vermez destekleri gibi geceye uzanıyor. Yağmurun içe dönen, kıvrılan sesini duyuruyor. Geniş borular içinde birdenbire patlayan trenlerin boğucu gürültüleri, taş yapının duvarlarını kuru bir güz yeli gibi yalıyor. Konuklar birer köşeye çekilip uzanmışlar. Nereye gideceklerini bilmiyorum. İstasyon bekçisi arada bir gelip içeriye göz atıyor. Trenden inince istasyonun yeraltı geçidinden şehre açılan girişe çıkmıştım. Şimdi iyice tanıyorum buraları. Hemen çıkış yerinde üstünden tren yolunun geçtiği bir köprü var. Sonra bir ucuyla aşağıda tarlalara, öbür ucuyla da şehre açılan şose. Daha köprünün oradan başlayan karışık ağaçlarla kaplı koru, şosenin gidiş yönünü şaşırtacak biçimde bütün o çevreyi alt üst etmiş. Zaten ya onarılmakta olan ya da yeniden yapılan bir takım yapılar görünümü büsbütün düzensizleştiriyor. Yürümeye cesaret edemedim. Çünkü derinlerden boğucu bir uğultuyla koru yürüyor, tek tük yağmur taneleriyle yayılan tiksindirici bir ter, ikide bir de köprüden geçen trenlerin hızla geçen ışıklarıyla aşağıda beni sarsarak, ayağımda partal kunduralar, ter yağmur taneleriyle karışmış, birikip birikip birden boynumdan aşağı kayarak, nereye gideceğim şaşırtılmış durumda beni korkutuyor. Köprünün altında korunun yüklenişini bekliyor, savunusuz, kaçmasız, birden ve çabuk çabuk kaçan ışıkların altında. Çoğalan yağmur taneleri yüzüme bir kamçı gibi iniyor. Beni hemen gelip burada kıskıvrak yakalayacaklar. Alt edilmez bir duygu sağlığıyla çevrilmiş, ayaklarım çamura batmış, yakalayacaklar. İstasyon yapıları uzaktan, korkarak, ıslanarak sallanıyor. Birden geriye, konuk evine döndüm. Soba sönmüş. Üşüyorum. Battaniyeyi ayaklarıma çekerek sedire uzandım. Bekçi gelip sobayı yaktı. Öbür konuklardan bir öbek sobanın çevresine toplandı. Kimileri de uykusuna daldı. Usul usul konuşuyorlar. Benimle ilgilenen yok. 2. Düş. Önümdeki bitimsiz yolun ucunda, uykuyla uyanıklığın arasındaki sıcak, korkutucu, belirsiz çizgide konak porselen beyazıyla gitgide yükseliyor. Köşeli çatı, uzayan çam ağaçları, tam da göğün kristalini çatlatan, bir yerinden dörde beşe bölen iğne yapraklarla çatının saçaklarını perçemleyen sütlü maviler. Orada bir gök kırışığı, güvercin yuvalarıyla parça parça. Şehrin her yanına dağılan uzantılardan biri gelip orada biçimlenmiş. Bir boşluk gelip bu uzantıya yerleşmiş. İçini oymuş, önce yatay bir çizgiyle, sonra çizginin bu uzantıda yürümesi, keskin bir kalıp halinde yukarıya doğru bir basınçla gıcırtısız, ağır ve hantal dikilmesiyle işte bu konak. Kalın, kara akşam şeritleriyle görünmez uzaklıklara doğru ak bir silüet konak. Biraz tepede gibi, biraz tepenin yukarı sınırlarına doğru gibi. Ardında yayılmış, serpilmiş, ibrişim kubbeler. Çatının sert köşeleri bu kubbelerin bir yerlerinden oraları parçalayarak dışarı fırlamış, birbirine girmiş geniş kavisli çemberlerle konak toptan sarp sarmalanmış. Önümde birden açılan bahçe kapısı, onun ardından sedef kaplamalı iç kapı. Giriyorum. Burayı tanıyorum ben. Eskiden görmüş gibiyim. Atlas örtülerini, doğu ışığı halılarla kaplı yerlerini, merdivenlerini, geniş ışıklı bahçeye açılan pencerelerini, çağrılı bakışlarıyla duvarlarını tanıyorum. Daha önce görmüşüm gibi. Ama ne zaman? Ne zaman? Sanki bir vakit var ki burada yaşadım ben. O denli tanıdık. Çıkaramıyorum. Sabah olacak günün birinde. Ama o zaman ben burada mıyım? Bu konak burada mı? Yüklenemeyeceğim bir ağırlığın altında gücüm yitmiş. Zaman öfkeleri, ışıkları, yoksunluğu eze eze yaklaşıyor. Ben gerçekten tanıyor muyum bu konağı? Burada mıyım? Yani burada mıyım? 3. İlyas konuşuyor. Koyu çuha renkli, gölgeli bir görüntü. Bir kapı önünde duruyorum. İçeride biri var mı? Kapıyı ittim. Karanlıktı. Odanın ortasında, yerde, ak bir çarşaf korkunç bir hareketsizlikle beni bekliyordu. Ak bir çarşaf. Oydu. İlyas diye hırıltıyla seslendim. Çarşaf kımıldandı ve İlyas'ın ölü yüzü göründü. Ses yoktu. Bir toz düşse gürültüsünde çıldırırım. İlyas diye seslendim. Sarı bir gülümsemeyle baktı. Yanında bir yeri gösterdi. Oturdum. Karanlıktı. Kapının karşısına düşen duvarda, tavana yakın, geniş kısmı içeriye bakan ehram biçiminde dar bir pencere vardı. Lacivert bir gök parçasını düşürüyordu içeriye. Öleceğini dün babam söyledi bana, dedim. Doğru mu bu? Evet, dedi. Uzun günler düşündüm ve kararımı verdim. Sabahleyin de uyguladım. Geriye dönmeyecek misin bundan, diye sordum. Hayır, dedi kesin olarak. Bunu çok düşündüm. Geceleri ve gündüzleri hep bunu düşündüm. Günlerce yalnız yatağımda yatarken boyuna bunu düşünüyordum. Son günlerimde bir bakıma tek yalnızlıktan kurtuluş yolum bu olmuştu. İlk günlerde bir de denizi düşünürdüm. Ama yavaş yavaş ondan kendimi çekmeye başladım. Ben de bir eşya hastalığı yaratmıştı. Hiç olmazsa böyle düşünüyordum. Ricat, ricat diye buyuruyordum kendime. Güneş gözlerimi kamaştırıyordu. Yine de günlerce sabrettim iğrenç yüzüne. Ama bir sabah ince bir ışına bakarken bunun bende bir eğlenceye dönüştüğünü gördüm. Korktum. Bir şey eğlence haline geldi mi korkarım ondan. Artık güneş de yoktu benim için. Güneş de, deniz de. Uzun süre bekledim. Bekledim ve yoruldum. Yatağımda bir yere kımıldayamıyordum. Küçücük bir hareket birdenbire bu bekleme duygumu da yitirtebilirdi. Yatıyor ve bekliyordum. Hareket ihtiyacım için ayak parmaklarımı oynatmakla yetiniyordum. Sağımdan soluma dönmek ürkütüyordu beni. O çok sevdiğim çocuk sesleri harap edici bir deprem gibi sarsıyordu bedenimi. Yemek yemiyordum. Deli bir inatla bekliyordum. Ama yazık ki bunun da gitgide bir eğlenceye dönüştüğünü ayırt edemiyordum. Son günlerde artık ziyaretçilerim de azalmaya başlamıştı. Uzun uzun, kımıldanmadan duruşumdan sıkılırlardı. Biri geldi mi saatlerce durur, bakışırdık. Ne tek kelime o, ne ben. Vücuduma düşen kurtçuklardan rahatsız olurlardı. Onların beyaz, vıcıl vıcıl kımıldanışlarına bakamazlardı. Bense onları seviyordum. Onların canlı kıvrılışları hayranlık uyandırıyordu içimde. Güneşten rahatsız olmalarını istemezdim. Ne de olsa bir parçamdılar. Günden güne büyüyorlar, gürbüzleşiyorlardı. Kolumdaki bir yara deliğinden çıkıp da azıcık ışık görünce başlarını aceleyle içeri çekmeleri sevindirirdi beni. Evet, sevgiyle beslemem gerekiyordu onları. Işık göstermeden ve özenle. Bir sabah gözlerimi açınca, sabaha karşı nasılsa biraz dalmışım. Gözlerimi açınca artık yalnızsın diye bir ses yürüdü içimden. Aylardır bu duygu yaklaşmamıştı bana. Sandalyeler kalın bir tozla kaplıydı. Kurtçuklarım mışıl mışıl uyuyordu. Kalkıp yürümek istedim. Ama başaramadım. Kendimi zorladım birkaç kez. Boşuna. Ayaklarımı oynatamıyordum. Belki gene ilk kez şikayete benzer bir duygu yalayıp geçti yüzümü. Derin bir dalgınlık içinde yatıyordum. Düş görmeye başlamıştım. Yeni bir yakalayış olmuştu düş görmek. O zaman sırtımın bir şilteye yapışık olduğunu da unutuyordum. Bir şey, bir karar gittikçe biçimleniyordu kafamda. Kendimi bütün bütün eşyadan soymam, düş görmekle olabilirdi. Ama insan her zaman düş de göremiyor. Işıklar, kaçmak, kaçıp kurtulmak. İşte bu odaya taşındığım o zaman. Sonra karanlığıma dalmaya başladım. Ağır ağır, gizli, sonsuz, mutlu, can veren karanlığıma gömülüyordum. Bu kararım da benim. Yeni bir ülkeye doğru yavaş yavaş oluşuyor, bütün yalnızlıklarımın, dipsiz bir karanlığın güneşin doğuşuyla yok oluşu gibi yok olduğunu anlıyor, değişmez, sürekli bir yere doğru, ışığın camdan geçişine benzer bir sessizlik ve ustalıkla geçtiğimi ayırt ediyorum. İnsanların mırıltısını işitiyorum. Derinlerinden bu karanlığa doğru ürkek adımlarla yola çıktıklarını duyuyorum. Toprağın kımıldadığını, ürperen bir uğultu ve kollarını açarak hırslı bir özleyişle beni beklediğini. 4. Uyanış. O gece uyuyamadım. Ertesi gün yola çıkacaktım. Bütün eşyamı derleyip toplamak epey vaktimi aldı. Üstelik vedalaşmak için bütün tanıdıkların, dostların kapısını vurdum. Bütün şehri aşağı yukarı baştan başa dolaştım. Eve döndüğümde yorulmuştum. Unutulmuş bir şeyin kalıp kalmadığını anlamak için köşe bucağı bir daha taradım. Yoktu. Ama emin olamıyordum. İçimde bir eksiklik duygusuyla somyaya uzandım. Yorgunlukla kendimden geçtim. Ama uyku... Kalkıp ikide bir pencereden bakıyordum. Hava aydınlanacak gibi oluyor ama bir türlü aydınlanmıyordu. Tek tük kırpışan uzak yıldızlar görünüyordu. Gece yarısı gürültüyle kapının yumruklandığını işittim. Baktım, kimse yoktu. Dinledim, bir daha yumruklandı, kimse yoktu. Sabahleyin kendimi parkta buldum. Güneş yeni doğuyordu. Sabahın serini derimi yalıyor. Islak bir sünger gibi, yüzüm soğuktan kesilmiş. Ayaklarım terimsi bir ıslaklıkla üşümüş. Amaçsız yürüdüm. Henüz vakit vardı. Ama birden istasyona doğru gittiğimi ayırt ettim. Kenarları kocaman apartmanlarla çevrili bir sokağa geçtim. Bacaları tütüyordu. Parke taşları ıslanmış. Az sonra istasyondaydım. Tren. Biletimi aldım. Yürüdü. Güneşlerden geçtik. Step ortasında bir istasyon. Bir yanda koru. Akşamdı. Yağmur yağıyordu. Konuk evine sığındım. 5. Düşün sonu. İlyas sustu. Gözlerini kapadı. Gözleri cam gibi, kırpışmadan, karanlıkta bekleyen somut bir yalnızlığın içine doğru gömülüyordu. Ne yapacağımı bilmeden duruyor, her yandan göz kırpan kapkara, uçsuz bucaksız bir derinliğe bakıyorum. Toz ve küf. Bir yerden ara sıra bir insan sesi ne dediği anlaşılmadan bize kadar ulaşıyordu. Sonra bir yerde yıldızlar parçalandı ve ateş böcekleri gibi gözün gördüğü yalnızlığın ve odanın bir köşesine tünemiş ölümün, tükenen ve tükenmeyen bir şeylerin üzerine dökülüp serpilmeye başladı. Kaçmak, kaçıp kurtulmak. Eşya bitmez tükenmez bir bekleyişe gömülüyor. Birden çok yakınlardan bir tren geçti. Bir düdük uzun uzun öttü. Doğrulup bekledim. Tren kaçıyor. Acı bir sızı yankılandı içimde. Artık ne yolun sonu ne bir şey. Belirsiz bir duygunun ağırlığıyla korkuyordum. Ama bu nasıl böyle? Ben nasıl böyle aldanışlarla? O da bütün karanlıklarıyla birlikte kaymağa, sürüklenmeye başladı. İlyas korkunç bir sessizlikle gülümsüyordu. Korktum ve ''İlyas! İlyas!'' diye bağırdım. Akçarşafını yüzüne doğru çekti. Bunu yaparken ''Oraya, oraya!'' diye mırıldanarak parmağıyla karanlıkta bir yeri işaret etti. Titreyerek kalktım. Bir şey anlamadan ama kesinlikle yapmam gereken bir iş olduğunu duyarak önce yavaş yavaş ve tereddütle ama gittikçe büyük, sonsuz bir hızla, korkunç bir hınç çılgınlığıyla, neden olduğu belirsiz, niçin yıkılmışlığım belirsiz, işaret ettiği noktadaki bitmez tükenmez karanlığa doğru taşlı bir tarlaların arasından kaçarak, kovukların önünden geçerek, önüme dikilen yalnızlıklarla vuruşa vuruşa, kendimi yiye yiye koşmaya başladım.